Kitabın adı Ölümsüz Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 6. ayrım, 5. bölüm. Leonardo saatler önce bir şişe yapay viski ve müthiş bir kendine acıma hissiyle sarhoş olmuş, Mavis'in oturma odasının ortasında serilmiş yatıyordu. Kendine geldi ama sersemlemişti. Bu berbat gecede herhangi bir nedenle yüzünün yarısının yok olduğunu sanıp korktu. Ellerini kaldırıp ihtiyatla yüzünü yokladığında yerinde durduğunu, sadece Mavis'in oturma odasında yere düşerken çarptığı için uyuştuğunu anlayınca rahatladı. Pek fazla bir şey hatırlamıyordu. Çok seyrek içki içmesinin ve hiçbir zaman fazla içmemesinin nedenlerinden biri buydu. Ne zaman birkaç kadeh fazla yuvarlasa, kendinden geçmesi ve hafıza kaybına uğraması işten değildi. Aralarında sıradan bir ilişki ötesinde bir duygu alışverişi olduğunu, birbirlerini sevdiklerini anladıklarında, Mavis'in verdiği anahtar kodunu kullanarak girmişti apartmana. Fakat Mavis orada yoktu. Bundan hemen hemen emin gibiydi. Satın aldığı ya da çaldığı içki şişesini kafasına dike dike, şehrin bir ucundan öbür ucuna yalpalayarak yürüdüğünü hayal meyal hatırlıyordu. Allah kahretsin. Doğrulup oturmaya ve gözlerini açmaya çalıştı. Emin olduğu tek şey, o Allah'ın belası içki şişesinin elinde, viskinin ise midesinde olduğuydu. Sızmış olmalıydı. Kendinden iğrendi. Sarhoş, dili dolaşarak ve yalpalayarak Mavis'in dairesine geldiğinde onu ikna etmeyi nasıl bekleyebilirdi? Mavis'in orada olmaması Tanrı'nın bir lütfuydu. Başı müthiş ağrıyor, olduğu yere kıvrılıp merhamet dilenmek ve ağlamak istiyordu. Ama Mavis her an gelebilirdi. Onun kendini bu berbat durumda görmesini istemiyordu. Kalkmaya çalıştı. Otomatik kahve makinesini programlamadan önce ağrı kesici haplar bulup yuttu. Sonra kanı gördü. Kan kurumuştu ama kolundan aşağı akıp eline doğru iz bırakmıştı. Kolunda uzunca derin bir yara vardı. Kabuk bağlamıştı. Kan diye düşündü. Gömleğine ve pantolonuna da bulaşmış olduğunu görünce midesi bulandı. Hafif hafif nefes alarak mutfak tezgahından geri çekildi. Tepeden tırnağa kendine baktı. Bir kavgaya mı karışmıştı? Birine zarar mı vermişti? Mide bulantısı boğazına kadar yükseldi. Kafasının içi bomboş, hatırladıkları bulanıktı. Tanrı aşkına! Yoksa birisini mi öldürmüştü? Eve, adli tabibin ön raporunu karamsar bir yüz ifadesiyle okurken bürosunun kapısı iki kez vuruldu ve daha gir demeden kapı açıldı. İçeri giren adam, "Teğmen Dallas siz misiniz?" diye sordu. Pırıl pırıl gülümsemesinden, topukları yenmiş çizmelerine kadar her şeyiyle güneşten yanmış bir sığır çobanına benziyordu. Allah kahretsin! Efsanenin kendisini görmek güzel. Resminizi gördüm ama siz resminizden çok daha güzelsiniz. Eve, gözlerini kısarak arkasına yaslandı. "Çok heyecanlandım," diye cevap verdi. Adam çok yakışıklıydı. Buğday sarısı saçları, güneş yanığı yüzünü çevreliyordu. Yeşil gözlerinin çevresinde onu daha da çekici hale getiren kırışıklıklar vardı. Uzun, düzgün bir burnu ve gülümseyen ağzının köşesinde belli belirsiz bir gamzesi vardı. Beden yapısıysa çiftlikte bir at sürüsünü gütmeye uygundu. "Eve, sen de kimsin?" diye sordu. "Casto, Jake T." Bedenine sımsıkı oturmuş, Levi's marka soluk kot pantolonunun cebinden rozetini çıkarttı. "Yasa dışı maddeler bürosundanım. Beni aradığınızı duydum," dedi. Eve, rozete göz attı. "Öyle mi? Sizi niçin aramış olabileceğimi de duydunuz mu Teğmen Casto, Jake T?" diye sordu. "Ortak muhbirimiz hakkında olmalı." İçeri girdi ve Eve'in masasının kenarına arkadaşça ilişti. Bu yakınlık, kadının onun teninin kokusunu duymasına neden oldu. Adam sabun ve deri kokuyordu. "Bloomer'a yazık oldu. Zararsız, zavallı bir yaratıktı," dedi. Eve onun yüzüne bakıyordu. "Bloomer'ın benim muhbirim olduğunu biliyordun da gelip beni bulman neden bu kadar uzun sürdü?" "Başka bir iş üzerindeydim. Doğrusunu isterseniz söyleyecek ya da yapacak fazla bir şey olduğunu düşünmedim. Sonra Finney'in beni bulmak için araştırma yaptığını duydum." Adamın gözlerinde alaycı bir ifade belirmişti. Gülümsedi. "Finney de hemen hemen sizin adamınız sayılır, öyle değil mi?" "Finney bağımsız çalışır." "Bloomer'dan ne konuda bilgi alıyordunuz?" "Alışılmış şeyler." Casto, Eve'in masasının üstünde duran ametist yumurtayı eline aldı. taşın pürüzsüz yüzeyine hayranlıkla baktı. Bir elinden öbürüne geçirdi. Ondan yasa dışı maddeler konusunda bilgi alıyordum. Ivır zıvır küçük işler. Bloomer kendisinin çok önemli biri olduğunu zannederdi ama hep önemsiz bilgiler verirdi. Eve, küçük parçalar birleştirilip büyük bir resim elde edilebilir, dedi. Onu bunun için kullanıyordum tatlım. Ona ve verdiği bilgilere güvenirdim. Onun sayesinde orta boyutta birkaç satıcıyı yakaladım. Adam tekrar sırıttı. Birinin bunu yapması gerekiyor, dedi. Eve, doğru, dedi. Peki kim onu öldürene kadar pataklamış ve tanınmaz hale getirmiş olabilir? Adamın yüzündeki gülümseme silindi. Casto elindeki yumurtayı yerine koydu ve başını salladı. Elimde bu konuda bir ipucu olduğunu söyleyemem. Bloomer sevilecek biri değildi ama onu bu şekilde öldürecek kadar ondan nefret eden veya ona bu kadar kızan birini tanımıyorum. Eve adamı dikkatle inceledi. Sağlam birine benziyordu. Bloomer'dan bahsederken sesinin tonunda bir şefkat sezinlemişti. Bu Eve kendisinin Bloomer'a duyduğu ölçülü şefkati anımsattı. Ama o, elindeki kartları kapalı tutmanın daha doğru olduğuna inanan biriydi. Bloomer, belli bir şeyin izi üstünde miydi diye sordu. Değişik bir şeyin, daha büyük bir şeyin. Casto'nun kum rengi kaşları yukarı kalktı. Ne gibi? Dedi. Ben de bunu soruyorum. Yasa dışı maddeler benim alanım değil. Casto, bildiğim bir şey yok diye cevap verdi. Son konuştuğumda nehirde ölüsü bulunmadan 2 hafta önce İnanılmaz bir şeyin kokusunu aldığından bahsetmişti. Bilirsin Eve nasıl konuşurdu. Eve, nasıl konuştuğunu biliyorum dedi. Elindeki kartlardan birini açmanın zamanıydı. Ayrıca odasında kimsenin bulamayacağı şekilde saklanmış, bilinmeyen bir maddenin bulunduğunu da biliyorum. Bunu şu anda laboratuvarda tahlil ediyorlar. Analiz devam ediyor ama yeni bir karışım olduğunu ve sokakta her zaman satılanlardan çok daha kuvvetli ve etkili olduğunu söylediler, diye ekledi. Casto'nun kaşları çatıldı. Dişlerinin arasından, yeni bir karışım mı? Diye tısladı. Bloomer, niye bana bundan bahsetmedi? İki taraflı oynamaya kalktıysa, bunun için mi öldürüldüğünü düşünüyorsun? Eve, bence en büyük olasılık bu, dedi. Bence de. Salak herif. Büyük bir olasılıkla üreticiye ya da satıcıya şantaj yapmış olmalı. Dinle, laboratuvarla konuşurum. Bir de bakayım sokaklarda yeni bir uyuşturucu fısıltısı dolaşıyor mu? Çok makbule geçer. Sizinle çalışmak benim için bir zevk olacak. Genç adam olduğu yerde hafifçe kımıldandı. Bakışları bir süre Eve'in dudaklarında durdu. Bu bir iltifat gibiydi. Birlikte bir şeyler yiyebiliriz. İzleyeceğimiz strateji hakkında ya da havadan sudan konuşuruz. Hayır, teşekkürler. Bu aç olmadığınız için mi yoksa evlenmek üzere olduğunuzdan mı? Her ikisi de. İyi öyleyse. Genç adam ayağa kalktı. Ne de olsa Eve de insandı. Adamın ince uzun bacaklarına yapışmış gibi duran kot pantolonuna baktı. Hayranlık duymadan edemedi. Eğer her iki konuda da fikrini değiştirirsen, beni nerede bulacağını biliyorsun. Görüşürüz, dedi. Kapıya doğru yürüdü, durdu ve döndü. Biliyor musun Eve? Kaliteli, eskimiş viski rengi gözlerin var. İnsanda derin bir susuzluk duygusu uyandırıyor. Eve, erkeğin kapadığı kapıya kaşlarını çatarak baktı. Nabzının hızlanmasına ve düzensiz atmaya başlamasına canı sıkılmıştı. Sonra silkindi ve 2 eliyle saçlarını sıvazlayarak ekrandaki raporlara döndü. Pandora'nın nasıl öldürüldüğünü ona bildirmelerine gerek yoktu ama otopsiyi yapan adli tabip raporunda genç kadının kafasına vurulan 2-3 darbe sonucu öldüğünü belirtmişti. Katil, sonraki darbeleri nefsini tatmin için vurmuştu. Pandora'nın başına vurulmadan önce mücadele etmiş olması Eve'in dikkatini çekti. Vücudunun diğer yerlerindeki tırmıklar ve sıyrıklar mücadele etmiş olduğunun belirtisiydi. Ölüm saati 02:50 olarak belirtilmişti. Mide bulguları, kurbanın son yemeğinin çok şık ve pahalı olduğunu gösteriyordu. %21 ıstakoz, Baviera kreması ve yıllanmış en iyi marka şampanya. Aynı zamanda kanında yüklü uyuşturucu kalıntılarına rastlanmıştı. Ancak bunların ne tür uyuşturucular olduğu henüz belirlenmemişti. Demek ki Mavis bu konuda doğru söylemişti. Anlaşılan Pandora, uyuşturucunun etkisiyle uçuyordu. Bu uyuşturucunun yasa dışı narkotikler listesindeki bir madde olması mümkündü. Olayın bütünü içinde bu önemli ya da önemsiz olabilirdi. Fakat kurbanın tırnaklarına yapışmış olan deri parçaları önemliydi. Eve dehşet içindeydi. Laboratuvar işini tamamladığında bu deri parçalarının Mavis'e ait olduğunun belirleneceğinden emindi. Olay yerinde inceleme yapanların torbaya koydukları birkaç tutam saçın da Mavis'e ait olduğuna kesin gözüyle bakıyordu. Eve'in en çok korktuğu şey ise Pandora'yı öldüren bastonun üzerindeki parmak izlerinin Mavis'inkiler olmasıydı. Eve gözlerini kapadı ve mükemmel bir tuzak diye düşündü. Mavis içeri giriyor, kendini yanlış zamanda yanlış yerde buluyor. Katil de adeta ısmarlama bir günah keçisiyle karşılaşıyor. Adam ya da kadın daha önce Mavis'le kurban arasında geçenleri biliyor veya geçmiş olaylar onun için bir şansa dönüşüyor. Mavis'i bayıltıyor, bazı kanıtlar bırakıyor. Hatta ölen kadının tırnaklarıyla Mavis'in yüzünü çizmek gibi en önemli kanıtı ilave ediyor. Mavis'in parmaklarını ölüm aletinin üzerine bastırıyor ve iyi bir iş başarmış olmanın memnuniyetiyle oradan ayrılıyor. Eve bunları yapmak için dahi olmak gerekmediğini düşündü. Ama katil soğukkanlı ve pratik zekalı biri olmalıydı. Bu da Pandora'ya böyle delice saldırmayla nasıl bağdaşırdı? Eve kendi kendine bir şekilde bağdaştırmalıyım dedi. Mavis'i temize çıkarmak için bir yol bulmalıydı. Hangi katil bir kadının yüzünü sayısız darbeler indirerek dağıttıktan sonra tek bir iz bırakmadan ortadan kaybolabilirdi? Yerinden kalkmaya hazırlanırken birden kapı açıldı ve Leonardo çılgın bakışlarla sendeleyerek içeri girdi. ''Onu ben öldürdüm, Pandora'yı öldürdüm, Tanrı yardımcım olsun.'' dedi. Bunu söyler söylemez gözleri kaydı ve 118 kiloluk bedeni ölü gibi baygın yere yığıldı. ''Lanet olsun.'' diye mırıldandı Eve. Onu düşerken yakalamaktansa yere düşen bedeninden kaçmayı tercih etti. Sanki dev bir ağacın devrilişini seyreder gibiydi. Leonardo ayakları kapının eşiğinde, başı neredeyse karşıdaki duvara dayanmış upuzun yatıyordu. Eve yere çömeldi, sırtını duvara dayayarak onu çevirmeyi başardı. Yüzüne bir iki tokat attı, sonra bekledi. İçinden bir şeyler mırıldanarak adamın yanaklarına sert bir şamar daha indirdi. Leonardo inledi ve kanlı gözlerini kırpıştırarak açtı. ''Ne oluyor? Neredeyim?'' dedi. Eve ayağa kalkıp kapıya doğru yürürken ''Çeneni kapa Leonardo!'' diye emretti. Sonra onun kapının eşiğinde duran ayaklarını tekmeyle odanın içine itti. ''Sana şimdi haklarını okuyacağım!'' dedi. ''Haklarımı mı?'' Leonardo şaşkındı ama doğrulmayı başardı. Şimdi yerde oturuyordu. ''Beni dinle!'' Eve ona haklarını okudu. Adam konuşmadan elini kaldırdı. Eve, ''Haklarını ve seçeneklerini anlıyorsun değil mi?'' diye sordu. ''Evet.'' Leonardo eliyle yüzünü sıvazladı. ''Ne olup bittiğini anlıyorum. İfade vermek istiyor musun?'' ''Sana söyledim ya.'' Eve gözleri adamda ''Evet veya hayır. Sadece evet veya hayır diye cevapla.'' dedi. Leonardo ''Evet.'' ''Evet, ifade vermek istiyorum.'' cevabını verdi. ''Yerden kalk. Bu ifadeyi kayda almak istiyorum.'' Eve masasına döndü. Adamı sorgu odasına götürebilirdi. Aslında bunu yapmalıydı ama acelesi yoktu. ''Anlıyorsun değil mi? Şu anda söyleyeceğin her şey kaydedilecek.'' dedi. ''Evet.'' Adam yerden kalktı. Kendini bir iskemleye attı. İskemle adamın ağırlığı altında adeta inledi. ''Dallas?'' diye söze başladı. Eve onu kaşının bir işaretiyle susturdu. Kayıt cihazını açtı. Önce gerekli bilgiyi girdi. Sonra kayıt için ona tekrar haklarını okudu. Leonardo, bu hakları ve seçenekleri anlıyorsun ve şimdilik avukat istemiyorsun ve ifade vermeye hazırsın, değil mi? Diye sordu. Ben bu işin bitmesini istiyorum. Evet veya hayır de. Evet. Evet, Allah kahretsin. Pandora'yı tanıyordun değil mi? Elbette tanıyordum. İlişkiniz vardı, öyle değil mi? Vardı. Yine yüzünü elleriyle kapadı. Ancak Mavis'in dairesinde haberleri almak için açtığı ekrandaki görüntüler hala gözlerinin önündeydi. Örneğin kendi dairesinden çıkarılan siyah uzun torba. böyle bir şey olduğuna inanamıyorum, dedi. Kurbanla ilişkinizin mahiyeti neydi? Leonardo ne kadar soğuk bir tarzda söyledi, diye düşündü. Elleri kucağına düştü ve Eve baka kaldı. Bizim sevgili olduğumuzu biliyorsun. Bu ilişkiyi bitirmeye çalışıyordum çünkü Eve onun sözünü kesti. Öldüğü sırada artık o yakınlık yoktu. Hayır, son haftalarda hiç beraber olmamıştık. Pandora dünyadan ayrılmıştı. Zaten o gitmeden önce aramızda bir soğukluk vardı. O yokken Mavis'le karşılaştım ve benim için her şey değişti. Dallas, Mavis nerede? Nerede o? Şu anda sana Bayan Freestone'un nerede olduğunu bildirmeye hakkım yok. Bana sadece onun iyi olduğunu söyle. Gözleri doldu. Sadece iyi olduğunu. Eve ancak onunla ilgileniyorlar diyebildi. Leonardo, Pandora'nın seni meslek hayatını mahvetmekle tehdit ettiği doğru mu? İlişkinizin devam etmesini istediği ve eğer reddedersen defilene çıkmayacağını söylediği. Oysa senin bu defileye her açıdan büyük yatırım yaptığın doğru mu? Sen oradaydın, onun söylediklerini duydun. Aslında beni sevdiğinden değil, birinin onu terk etmesine dayanamıyordu. Ben onun cici köpeği olmadıkça defilenin başarısız olması veya hiç olmaması için elinden geleni yapacaktı. Ama sen Bayan Freestone'la görüşmekten vazgeçmek istemiyordun. Leonardo ağır başlı bir tavırla, ''Ben Mavis'i seviyorum. O benim hayatımdaki en önemli şey.'' dedi. Buna rağmen Pandora'nın isteklerine boyun eğmezsen büyük borçlar içinde ve mesleki şöhretin lekelenmiş olarak ortada kalacaktın. Bu dayanılır şey değildi. Doğru mu? Evet. Her şeyimi bu defileye yatırmıştım. Çok da borca girmiştim. Dahası yüreğimi, ruhumu bu işe adadım. Pandora bütün bunları yok edebilirdi. Adamın dudakları kıvrıldı. Ah, evet dedi. Üstelik bunu yapmak hoşuna gidecekti. Dün akşam onu sen mi çağırdın? Hayır, Pandora'yı tekrar görmek istemiyordum. Dün akşam senin dairene saat kaçta geldi? Bilmiyorum. Nasıl içeri girdi? Sen mi içeri aldın? Zannetmiyorum. Bilmiyorum. Onda benim anahtar kodum vardı. Kodu ondan geri almayı ve değiştirmeyi hiç düşünmedim. Her şey o kadar çılgınca ki. Onunla tartıştınız, değil mi? Adam boş gözlerle bakıyordu. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Fakat tartışmış olmalıyız. Bunda şaşılacak bir şey yok, dedi. Kısa bir süre önce Pandora beklenmedik bir anda dairenize geldi, sizi tehdit etti. Yeni kız arkadaşınıza saldırdı. Evet, evet öyle oldu. Bunu hatırlıyordu. Bir şeyler hatırlamak onu ferahlattı. Bu kez Pandora dairenize geldiğinde ne gibi bir ruh hali içindeydi? Kızgın olmalıydı. Ben ona Mavis'ten vazgeçmeyeceğimi söylemiş olmalıyım. Bu da onu çıldırtmış olmalı. Dallas. Gözleri yine daldı. Bakışlarında ümitsizlik okunuyordu. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey. Bu sabah uyandığımda Mavis'in dairesindeydim. İçeri girmek için onun anahtar kodunu kullandığımı hatırlıyorum. İçiyordum. Yürüyordum, yine içiyordum. Ben çok seyrek içki içerim. Çünkü içki içtiğimde zaman kavramı kaybolur. Zihnimde kara delikler oluşur. Kendime geldiğimde kan gördüm. Kolunu uzattı ve rastgele sarılmış yarasını gösterdi. Elbiselerimde, giysilerimde kan vardı. Kurumuş kan. Pandora'yla boğuşmuş olmalıyım. Onu öldürmüş olmalıyım. Dün gece üstünde olan giysiler nerede? Mavis'in evinde bıraktım. Duş yaptım ve üstümü değiştirdim. Onun eve gelip beni o halde görmesini istemedim. Mavis'i beklerken ne yapmam gerektiğini düşünüyordum. Haberleri açtım. O zaman olanları öğrendim, duydum ve gördüm. Artık her şeyi biliyorum. Yani dün gece Pandora'yı gördüğünü hatırlamadığını mı söylüyorsun? Onunla boğuştuğunu hatırlamıyorsun. Onu öldürdüğünü hatırlamıyorsun. Öyle mi? Leonardo, ama öldürmüş olmalıyım diye ısrar etti. Benim dairemde ölmüş. Dairenden dün gece saat kaçta çıktın? Emin değilim. Evden çıkmadan içmeye başlamıştım. Canım sıkkındı ve kızgındım, çok içmiştim. Kimseyi gördün mü? Kimseyle konuştun mu? Sokağa çıkınca bir şişe içki daha satın aldım. Sanırım sokak satıcısından. Bayan Freestone'u dün gece gördün mü? Hayır, bundan eminim. Eğer onu görmüş olsaydım, onunla konuşmuş olsaydım, her şey yolunda olurdu. Sana Mavis'in dün gece senin dairende olduğunu söylersem ne dersin? Mavis beni görmeye mi gelmiş? Adamın yüzü aydınlandı. Bana mı dönmüş? Bu doğru olamaz. Bunu unutmazdım. Pandora ile dövüşürken Mavis orada mıydı? Sen onu öldürürken orada mıydı?
Hayır, hayır.
Mavis Pandora öldükten sonra mı geldi? Onu öldürdükten sonra paniğe kapıldın değil mi? Dehşete düştün. Birden adamın gözlerinde büyük bir korku belirdi. O anda Mavis orada olamazdı dedi. Sonra bronz rengi teni uçuk sarıya dönüştü. Mavis, onu öldürdüğümü görmüş mü? Aman tanrım hayır diye inledi. Biri Mavis'e vurmuş ve onu bayıltmış. Bu sen miydin Leonardo? Biri ona vurmuş mu? Mavis yaralanmış mı? Yerinden fırladı, elleriyle saçlarını sıvazladı. O şimdi nerede? Diye sordu. Ona bunu yapan sen miydin? İki kolunu öne doğru uzattı. Ben Mavis'e zarar vermektense ellerimi keserim dedi. Tanrı aşkına Dallas, bana onun nerede olduğunu söyle. İzin ver iyi olup olmadığına bakayım. Pandora'yı nasıl öldürdün?
Adam ürperdi. Ben, haber spikeri onu döverek öldürdüğümü söyledi.
Ona neyle vurdun, ne kullandın?
Ben mi? Ellerimi mi?
Tekrar ellerini uzattı. Eve ellerinde hiçbir çürük ya da çizik, mafsallarında hiçbir sıyrık olmadığına dikkat etti. Bu pürüzsüz eller sanki parlak tahtadan yapılmış gibiydiler. Pandora güçlü bir kadındı. Karşı koymuş olmalı. Leonardo, kolumdaki kesikten mi bahsediyordun? Diye sordu. O kesiğin ve Mavis'in evinde bıraktım dediğin giysilerin incelenmesini istiyorum.
Şimdi beni tutuklayacak mısın?
Şu anda tutuklanmıyorsun ama sözünü ettiğim incelemelerden sonuç alınıncaya kadar gözaltında tutulacaksın. Eve onu tekrar sorguladı. Aynı soruları yine sordu. Hareketlerinin zamanlaması, bulunduğu yerler konusunda sorularına ısrarla cevap aradı. Ama Leonardo'nun belleğini bloke eden bir duvara çarpmış gibi oldu. Sorgulama bittiğinde hiçbir açıdan tatmin olmamıştı. Leonardo'yu nezarete götürdü ve gerekli testlerin yapılması için talimat verdi. Sonra kumandan Whitney'in yanına gitti. Whitney ona oturmasını teklif etti ama o bunu duymazdan gelerek masanın başında oturan amirinin karşısında ayakta durmayı tercih etti. Ona kısaca sorgulamanın sonucunu bildirdi. İyi bir gözlemci olan Whitney ellerini kavuşturup genç kadının yüzüne bakarak onu dinledi. Polis gözleri Eve'in sinirli olduğunu hemen fark etmişti. Eve, elinde cinayet işlediğini itiraf eden bir adam var. Üstelik bu adamın cinayet işlemek için geçerli nedenleri mevcut dedi. Bunun için uygun bir fırsat yakaladığı da açık. Olay gecesi kurbanı gördüğünü, onu öldürünceye kadar dövdüğünü hatırlamayan bir adamdan söz ediyoruz. Kendini masum göstermek için bu şekilde bir itirafta bulunan bir salağa ilk kez rastlamıyoruz. Haklısınız efendim. Ancak ben onun aradığımız katil olduğuna inanmıyorum. Belki inceleme sonuçları benim düşüncemin yanlış olduğunu kanıtlar. Ama adamın kişiliği cinayetin tarzına uymuyor. Ben onun dairesinde başka bir kavgaya tanık oldum. O kavgada kurban Mavis'e hücum etmişti. Leonardo kavgayı önlemek için aralarına girmeyi bile denemedi. Geri çekilip ellerini ovuşturmayı yeğledi. Kendi ifadesinde cinayet gecesi içkinin etkisinde olduğunu açıklıyor. İçki insanda kişilik değişikliğine yol açabiliyor, bunu biliyoruz. Eve sakin bir sesle, ''Evet efendim, kurbanı Leonardo'nun öldürmüş olması akla yakındı. Üstelik ben bütün kalbimle bu cinayeti Leonardo'ya yüklemek istiyordum. İtirafını kabul edip olayı o açıdan değerlendirmeyi tercih ederdim. Mavis acı çekecek, perişan olacaktı ama hiç değilse güvende olacak, temize çıkacaktı. Ne yazık ki katil Leonardo değil.'' dedi. Önerim onu nezarette elden geldiğince uzun tutmak, tekrar tekrar sorgulayıp sıkıştırarak olayları hatırlamasını sağlamaya çalışmaktır. Onu cinayet işlediğini düşünüyor diye tutuklayamayız. Önerini kabul ediyorum Dallas. Laboratuvar raporları da yakında elimizde olur. Ümit edelim sonuçlar her şeyi aydınlatsın. Bu sonuçlar Mavis Freestone'un suçlu olduğunu da kanıtlayabilir. Anlıyorsun değil mi?
Evet efendim anlıyorum.
Senin ve Mavis'in uzun yıllara dayanan bir arkadaşlığınız var. Bu soruşturmadan çekilmen sicilinde bir leke oluşturmaz. Hatta senin için daha iyi olur. Daha akılcı bir davranış olur. Hayır efendim, bu soruşturmadan çekilmeyeceğim. Eğer siz beni bu soruşturmadan alırsanız, izin alıp olayı kendime ait olan zaman içinde izleyeceğim. Gerekirse istifa da ederim. Adam içini çekti ve elleriyle alnını ovuşturdu. İstifanı kabul etmem Teğmen dedi. Otur Dallas. Genç kadın ayakta durmayı sürdürünce sesini yükselterek sana emrediyorum, otur diye tekrarladı. Emredersiniz komutanım. Whitney içini çekti ve öfkesine hakim oldu. Geçmişte sana haksızlık ettim dedi. Senin hak etmediğin uygunsuz bir davranıştı bu. Seni üzdüm ve ilişkimize zarar verdim. Bu olaydan sonra benim emrimde çalışmanın seni huzursuz ettiğini hissediyorum. Siz emrinde çalıştığım en iyi komutansınız. Yanınızda çalışmak beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Ama artık arkadaş değiliz. Hiç değiliz. Evin sessiz kalmasını kabul ederek başını salladı. Ama benimle çok yakından ilişkisi olan bir soruşturmada sana karşı davranışımı hatırlayarak şu anda içinde bulunduğun durumu çok iyi anladığımı bilmeni isterim. Ben bir dosta duyulan sadakatle görev sorumluluğu arasında kalmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim Dallas. Bu soruşturmayı yaparken hissettiklerini benimle konuşamadığına göre güvendiğin biriyle konuşmanı tavsiye ederim. Benim hatam geçmişteki o olayda üstümdeki yükü bir başkasıyla paylaşmamak oldu. Sen de aynı hatayı yapma. Mavis kimseyi öldürmedi. Bütün kanıtlar onun aleyhinde olsa da kimse beni bunun aksine ikna edemez. Ben görevimi yapacağım kumandan ve gerçek katili bulacağım. İşini yapacağından hiç şüphem yok Teğmen ama bu arada acı çekeceksin. Bundan yararlanmak istesen de istemesen de arkanda olduğumu bil. Teşekkür ederim efendim. Başka bir soruşturma konusunda bir isteğim var. Hangisi? Johansen olayıyla ilgili soruşturmayla ilgili. Whitney bu kez daha derin bir nefes aldı. Sen teriyer cinsi bir köpek gibisin Dallas, asla vazgeçmiyorsun. Evin bu konuda tartışmaya niyeti yoktu. Komutanın haklı olduğunu biliyordu. Bloomer'ın odasında bulduğumuz maddeyi raporumda belirttim. Bu yasa dışı maddenin ne olduğu tam anlamıyla belirlenemedi. Bulduğumuz formülle ilgili bazı şahsi araştırmalar yaptım. Çantasından bir disk çıkarttı. Yeni ve çok etkili bir karışım. Etkisi sokakta satılanlara göre çok daha uzun süreli. Ortalama bir dozun etkisi 4 ila 6 saat. Bir seferde daha fazla kullanıldığında %88 daha öldürücü. Whitney dudaklarını büzmüş, diski elinde evirip çeviriyordu. Bu şahsi araştırmanın sonucu öyle mi Dallas diye sordu. Bir bağlantım var, onu kullandım. Laboratuvar hala çalışıyor. Maddenin bileşimindeki birçok maddeyi tanımladılar ve oranlarını saptadılar. Vurgulamak istediğim nokta şu, bu maddenin üretimi ve satışı çok karlı olabilir. Çok az bir miktarı bile istenilen sonucu veriyor. Yüksek bağımlılık yaratıyor ve insana geçici bir güç veriyor. Maddeyi kullanan kişi, kendisini ve başkalarını olağanüstü bir biçimde denetleme yeteneğine sahip olduğunu hissediyor. Bileşiminde bir çeşit hücre yenileyici var. Uzun bir bağımlılığın sonuçlarını hesapladım. 5 yıl süreyle her gün kullanılacak olursa %98.8 olasılıkla ani olarak sinir sistemi tamamıyla çöküyor ve sonuç ölüm. Aman Tanrım, bu bir zehir. Sonuç olarak evet, üreticiler bunu mutlaka biliyorlar. Bu da onları sadece yasa dışı madde üretip satmakla değil, aynı zamanda bilinçli olarak ölüme neden olmakla suçlu kılıyor. Dallas, amirine düşünmesi için bir dakika süre tanıdı. Basın bunu öğrenecek ve ayrıntıları didiklemeye başlayacak olursa Whitney'in ne kadar rahatsız olacağını biliyordu. Bloomer işin bu yanını belki biliyor, belki de bilmiyordu diye söze başladı. Ama kesin olan şu ki onu öldürmelerine sebep olacak bir şeyler biliyordu. Bu soruşturmayı ben yürütmek istiyorum. Ancak bu ara işim çok, kafam çok meşgul. Bu nedenle olay açıklığa kavuşuncaya kadar memur Peabody'yi bana yardımcı olarak atamanızı rica ediyorum. Peabody'nin yasa dışı maddeler ve cinayet konusunda tecrübesi çok az Teğmen. Peabody'nin zekası ve çalışkanlığı yanında tecrübesizliğinin önemi kalmıyor. Onun yasa dışı maddeler bürosundan Hemen Casto ile benim aramda bağlantı kurmasını istiyorum. Casto da Bloomer'ı muhbir olarak kullanıyordu. Tamam, Peabody'nin sana yardımcı olarak atanmasını sağlayacağım. Pandora cinayetine gelince Finney'i kullan. Tek kaşını yukarı kaldırdı. Bakıyorum zaten öyle yapmışsın. Şimdi buna ben karar verip sana bildirmişim gibi yapalım ve işi resmiyete dökelim. Basınla sen ilgilenmek zorundasın. Buna alışıyorum. Nadine Furst izinden döndü. Ona gerekeni bildiririm. O ve Kanal 75 bana zaten birkaç şey borçlu. Eve kalktı. Bazı kimselerle konuşmam gerekiyor. Finney ile bağlantı kurup benimle gelmesini isteyeceğim. Bakalım bazı şeyleri balayından önce sonuçlandırabilecek miyiz? Eve'in yüzünde çelişkili bir ifade belirdi. Sıkılganlık, hoşlanma ve korku bir aradaydı. Amiri bir kahkaha attı. Bu işlerin içinden yüz akıyla sıyrılacaksın Dallas, bana inan. Eve, bundan eminim diye mırıldandı. Hele gelinliğimi tasarlayacak olan adam gözaltındayken. Başını yana eğdi. Teşekkür ederim komutan. Whitney onun odadan çıkışını seyretti. Belki Eve farkında değildi ama aralarındaki barikat kalkmıştı. Komutan bunun farkındaydı. Eşim bu işe bayılacak. Finney şoför mahallenin yanındaki koltukta oturuyordu. Arabayı Dallas'ın kullanmasından memnundu. Arkasına yaslandı. Trafik kalabalık değildi. Park bulvarında güneye doğru yol alıyorlardı. Gerçek bir New Yorklu olan Finney, turist kalabalığına ve gökyüzü otobüslerinin gürültüsüne alışıktı. Eve, bana bu gürültüyü halledeceklerini söylemişlerdi dedi. Orospu çocukları. İşitiyor musun Finney? Şu insanı deli eden vızıltıyı duyuyor musun? Finney, arabanın kontrol panelinden gelen sesi dinledi. Bir yere kümelenmiş katil arıların vızıltısına benziyor. Eve öfkeyle, üç gün diye söylendi. Üç gündür tamirdeydi. Şu hale bak, dinle, eskisinden daha berbat. Dallas, adam elini onun koluna koydu. Sonunda gerçekle yüzleşmeli ve kabul etmelisin ki araban tam bir enkaz. Yeni bir araba istesene. Ben yeni bir araba istemiyorum. Genç kadın elinin ayasıyla kontrol paneline hafifçe vurdu. Ben bunu istiyorum. Sadece bu sesleri duymak istemiyorum. Kırmızı ışığa yakalanmıştı. Yeşil ışığın yanmasını beklerken direksiyona parmaklarıyla hafif hafif vuruyordu. Kontrol panelinden gelen sesler yüzünden otomatiğe güvenemiyordu. Central Park South 582 numara ne cehennemde diye söylendi. Kontrol paneli vızıldamaya devam ediyordu. Eliyle tekrar vurdu. Finney, tatlı tatlı sorsan daha iyi olur dedi. Bilgisayar, lütfen haritayı aç. Central Park South 582 numarayı bul ve göster. Ekran açıldı, harita gidilecek yolu ışıklandırdı. Eve hırlamakla yetindi. Ben aletlerime bebek muamelesi yapamam. Finney, belki de bu nedenle senin elinde bozuluyorlar diye fikrini söyledi. Sonra Eve'in kendisini azarlamasına fırsat vermeden telaşla söylediğim gibi diye devam etti. Karım buna bayılacak. Justin Young, Gece Şelalesi dizisinde Jön rolündeydi. Eve Dallas adama yan yan bakarak o bir pembe diziydi değil mi? Dedi. Niye seyrediyorsun pembe dizileri? Bana bak, ben pembe dizilerin oynadığı kanalı herkes gibi biraz rahatlamak için açıyorum. Her neyse, eşim bu adama bayılıyor. Şimdi film çeviriyormuş. Eşim her hafta onun bir filmini seyrediyor. Adam da iyi oyuncu. Sonra Jerry Fitzgerald var. Finney hülyalı hülyalı gülümsedi. Küçük fantezilerini kendine sakla arkadaş. O kızın vücudu kusursuz. Bazı mankenler gibi bir deri bir kemik değil. Önüne kocaman bir kase dondurma gelmesini bekleyen biri gibi bir ses çıkardı. Son zamanlarda seninle çalışmamın en iyi yanının ne olduğunu biliyor musun Dallas? Benim çekiciliğim ve şakadan anlayan bir insan oluşum mu? Ah, elbette. Gözlerini devirdi. Bu işin en iyi yanı eve gidince karıma o gün kimleri sorguladığımı söyleyebilmek. Bir milyarder, bir senatör, İtalyan aristokratlar ya da film yıldızları gibi. Bu sayede evdeki prestijim iyice yükseldi. Sana yardımcı olabildiğime sevindim. Eve, her yeri dökülen polis arabasını mini bir Rolls ve antika bir Mercedes'in arasına sıkıştırdı. Finney'e, aktörü üçüncü dereceden sanık olarak sorguya çekerken hayranlığını kontrol etmeye çalış dedi. Unutma, ben bir profesyonelim. Ama Finney arabadan inerken kıkır kıkır gülüyordu. Şu
eve bak dedi. Burada bir ev sahibi olmak hoşuna gitmez mi?
Sonra güldü ve gözlerini cephesi parlak sahte mermerle kaplı yüksek ve gösterişli binadan Eve çevirdi.
Ah, unuttum. Burası artık senin için fakir bir mahalle sayılır.
Cehennem ol Fini.
Fini, hadi ahbap, sakinleş diye söylendi.
Kapıya doğru yürürlerken kolunu Eve'in omzuna doladı. Dünyanın en zengin adamına aşık olmak utanılacak bir şey değil.
Ben bundan utanmıyorum. Sadece ısrarla bundan bahsedilmesinden hoşlanmıyorum.
Binanın hem canlı bir kapıcısı hem de elektronik güvenliği vardı. Eve ile Fini rozetlerini gösterdiler ve kocaman porselen saksılar içindeki palmiye yaprakları ve egzotik çiçeklerden yayılan kokuların havayı doldurduğu, yaldızlarla bezenmiş mermer bir lobiye girdiler.
Eve, ne kadar da gösterişli diye mırıldandı.
Gördün mü? Sen artık her şeyi hafife almaya başladın.
Fini ilerledi, iç güvenlik ekranına yaklaştı.
Teğmen Dallas ve Yüzbaşı Fini, Justin Young'ı görmeye geldik, dedi.
Bir dakika lütfen.
Bilgisayarın yumuşak sesi, kimlikleri onaylanıncaya kadar sustu. Sonra tekrar duyuldu.
Teşekkür ederiz. Bay Young sizi bekliyor. Lütfen üçüncü asansöre gidin. Sizi bekleyen şahsı belirtin. İyi günler.
6. ayrımın sonu. Sayfa 99. Devamı 7. ayrımda.